Ayrım 7.
Sayfa 74. Bütünün büyük ekonomisinin onaylanmasıyla Nietzsche bizi yaşam üstüne sabit veya mutlak ahlaki yargının bakış açısının ötesinde düşünmeye davet eder. Her şeyin bir birlik ve zorunluluk olduğunun farkına varmamız gerekir. Kişinin kendi üstünde veya ötesinde düşünmesi, ahlakın genel bir yaşam ekonomisinin karşıtı olarak kısıtlayıcı bir yaşam ekonomisi anlamına geldiği yerde, güç istemi olan erotik tutku ya da patosun ahlaksak olarak değil, yaratıcı şekilde kullanılması demektir ki bu da güç isteminin ta kendisidir. Genel yaşam ekonomisinin onaylanması aracılığıyla bir birey yaşam hakkında iyinin ve kötünün ötesinde bir perspektife ulaşır. Nietzsche bu ekonominin çoğu insana tatsız geleceğinden son derece emindir. Eğer birisi nefret, kıskançlık, mal, mülk tutkularını ve hükmetme arzusunu yaşamın koşulları, temelde ve özde yaşamın genel ekonomisinde bulunması gereken ve bu nedenle eğer yaşam yükseltilecekse daha da yükseltilmeleri gereken etkenler olarak kabul etmek durumundaysa, olayları bu şekilde görmesinden ötürü tıpkı deniz tutmasına benzer bir ızdıraba kapılacaktır. Ama yine de bu varsayım bile bu engin, bu neredeyse yeni tehlikeli içgörüler alanında en yabancı ve en sancılı olmaktan uzaktır. Aslında niçin herkesin ondan uzak durması gerektiğinin yüzlerce geçerli nedeni var, becerebilene. BGE 23. Ama bu tür bir yaşam görüşü burada derin bir içgörü bulan yürekli gezgin ve macera perestleri dosdoğru ahlakın üstüne yelken açmaya über die moral kışkırtır. AG'ye. Nietzsche'nin yaşam görüşünü güç istemi olarak sunması birçok sorunu da beraberinde getirir. En azından kozmolojik bir teori olarak epistemolojik konumu sorun olarak önümüze dikilir. Ama kesin olan nokta Nietzsche'nin yaratıcı bir insan haline gelmek için insan benliğinin dürtülerini başıboş bırakarak içgüdüsel ve ilkel enerjilerin basitçe serbest bırakılmasını ve öne sürülmesini gerektirdiğini önermediğidir. Kendini yaratma Nietzsche için katı bir öz disiplin gerektiren zorlu bir görevdir. Nietzsche, Goethe'nin kendisini bir bütüne dönüşecek biçimde disipline etmiş olması gerçeğine hayranlık duyar. T.I. Zamanından önce yaşamış bir insanın seferleri 49. Üstünlüğe erişme, istememenin ama yaşamın güçlerinin inkarı anlamında değil. Örneğin bir kararın ertelenmesiyle arzuya nasıl hakim olunacağının ve denetim altına alınacağının bilinmesi anlamında istememenin öğrenilmesini gerektirebilir. Tinsellik yoksunluğunun, bayağılığın, pespayeliğin tümü bir uyarana karşı direnmemeye bağlıdır. Kişinin itaat ettiği her itkiye tepki göstermesi gerekir. T.I. Almanlarda eksik olan şey 6. Dayanıklılık ve güçsüzlük, sağlıklılık ve hastalık nosyonları Nietzsche'nin yaşama ve kültüre dair düşünme biçiminin merkezinde yer alır. Kuvvetli bir güç istebinin başkaları üzerine tahakküm kurmayı gerektirmediğini, aksine başkalarını denetleme ve onlara karşı güç ve şiddet uygulama ihtiyacı duyanların genellikle güçsüz insanlar olduklarını savunur. Yalnızca bu şekilde öz saygı ve özgüven, yani bir güçlülük duygusu kazanabilirler. Nietzsche'nin gördüğü şekliyle kuvvetli veya soylu bir güç sistemi, bol yaratıcı enerjinin dolup taşması, başkalarını etkileme ve dönüştürme kapsamında başka insanlarla ilişkilidir. Yüce gönüllü ve neşeli bir tine veya ruha sahiptir. Bununla birlikte Nietzsche daha zayıf güçlerin daha kuvvetli güçler tarafından sömürülmesini, Ausbeutung, aristokratik bir toplumsal yapının zorunlu ve ayrılmaz parçası olarak görür kesinlikle. Bir düzeyde başkalarının yaralanması ve hakimiyet altına alınmasının kuvvetli bir güç isteminin bilinç dışı etkileri olduğunu öne sürüyor gibidir. Başka bir düzeyde politik görüşlerini açıkça ortaya koyduğu düzeyde ise yeni ve seçkin insan tiplerinin yaratılmasını temin eden, insanın sürekli olarak kendini alt etmesinin mümkün olabilmesi için devletin ya da toplumsal yapının kumanda ve itaat ilişkileri temelinde kurulması gerektiği yönünde radikal bir öneride bulunuyordur. Ama bu yalnızca kendini yaratma peşindeki soylu bir seçkinin daha yüksek sorumlulukları ve daha yüksek görevlerine ait ayrıcalıkların garantilenmesi, belirli bir kültürel amaç uğruna ekonomik bir düzenlemenin gerekçelendirilmesi için değil, aynı zamanda efendilik ve kölelik deneyimlerinin kendi başlarına, kendini alt etme olarak kavranan yaşam açısından yararlı olmaları nedeniyle de zorunludur. BGE 257. Nietzsche toplumsal tabakalar arasındaki farkla yaratılan mesafe patosu olmaksızın soylu sınıfın kendini yaratma etkinliğine kalkışması için gerekli olduğuna inandığı seçkinlik ve benzersizlik duygusunun soylu sınıf tarafından hissedilmeyeceğini öne sürer. Söz gelimi kahramanca eylemlerin yerine getirilmesi sıradan gündelik ve faydacı olanı aşan duygular gerektirebilir. Nietzsche bu tür etkinliğin ancak ve ancak çok az kişi tarafından, yalnızca bir azınlık bunun için yeterli cesaret ve isteğe sahiptir, başarılabileceğini ve bunu ayakta tutmak için toplumda bir mertebe düzenine ihtiyaç duyulduğuna inanır. AC 57. En azının harcıdır bağımsızlık, güçlü olanın ayrıcalığıdır. BGE 29. Burada sömürü ve tahakküm Nietzsche'ye göre doğrudan bir biçim varsaymaz. Ancak toplumsal ve politik kurumlar aracılığıyla dolayımlanır. Ama Nietzsche'nin yaratıcı aristokratik yönetim biçimi açıklamasında eksik olan şey, daha iyi bir terim bulununcaya kadar toplumsal adalet olarak adlandırılabilecek şeydir. Çalışmasında böyle bir nosyonun bulunmayışı politik görüşünün aksayan başlıca yönlerinden biri olarak kabul edilebilir. Çünkü bu Nietzsche'nin dehanın ve kültürün üretimi için zorunlu diye tahayyül ettiği politik düzenin yalnızca otoriteci bir biçimi varsayabildiği anlamına gelir. Eğer kültür adaletin politik iddialarından bağımsız olarak gelişecekse bu düzenin meşruluğunun sorgulanmaması ve bu düzene karşı çıkılmaması gerekir. Daha sonra göreceğimiz gibi bu da tam Nietzsche'nin eski Yunan devleti üzerine yayımlanmamış ilk düşüncelerinde öne sürdüğü şeydir. Bu genellikle Platon'a atfedilene benzer şekilde belli bir ihtiyat payı bırakılarak Nietzsche'nin politik görüşünün totaliter uğrağı olarak adlandırılabilecek şeye tekabül eder. Nietzsche'nin insan yaşamını ve insan yaşamının trajik ve komik yönlerini kavrayış biçimi üstüne eleştirel bir perspektif geliştirilmesinin mümkün olabilmesinden önce bu kavrayışının daha fazla irdelenmesi gerekiyor. Bu nedenle öncelikle bir felsefeci olarak en fazla ilgilendiği sorunların değerlendirilmesi önem taşıyor. Bunlar dünya gerçekte nasıldır ve dünya hakkında gerçek bilgiye sahip olabilir miyiz gibi sorular üzerine değil, daha çok değerlerimiz ve bilgi biçimlerimizin güç sistemi olarak kavranan, yaşamı yükseltmeye hizmet edip etmediği veya yaşamı kısıtlayıp kısıtlamadıkları üzerinde yoğunlaşırlar. Yaşam yükseliyor mu yoksa alçalıyor mu? Nietzsche kendisinin de aşağıda tanımladığı gibi yaşama ilişkin trajik bir perspektife sahiptir. En tuhaf ve en zor sorunlarında bile yaşama evet diyebilmek, en yüksek tiplerinin kurban edilmesine bile kendi tükenmezliğinden sevinç duyan yaşam istemi, Dionysosça dediğim şey işte bu trajik şairin psikolojisine uzanan köprü olarak anladığım şey. Dehşet ve merhametten kurtulmak için değil, ateşli bir şekilde üstünden atarak kendini tehlikeli bir duygudan arındırmak için değil. Ama hepten dehşet ve merhametin ötesinde kendini oluşun ezeli ebedi neşesi kılmak için yıkımdan alınan zevki bile barındıran bu zevk. Tragedyanın doğuşu 3. Nietzsche bu yaşam görüşünü, yaşam döngüsünü tüm dehşet verici baştan çıkarıcılığıyla, yüce güzelliğiyle, hiçbir türden eksiltme, ekleme ya da eleme yapılmaksızın tekrar tekrar onaylandığı ebedi dönüş öğretisi aracılığıyla öğretmeye çalışmıştı. Kişinin ebedi dönüşte onayladığı şey kendine alt etme olarak yaşamdır. Öyle ki ezeli ve ebedi olarak kendini yaratan ve kendini yok eden bir güç olarak yaşam ve yitip gitme, ölüm, değişim ve yok oluş olarak yaşamın yasası ve Nietzsche'nin de belirttiği gibi bu karşıtlık ve savaşa evet demeyi de içermelidir. AGY Trajik bir yaşam görüşüdür bu. Çünkü yaşamın acı ve ıstırabından kaçış olmadığını savunur. Üstelik böyle bir şey de istemez asla. Gördüğümüz gibi Nietzsche'nin yaşam mantığı veya ekonomisi politika anlayışının en derin düzeyleri hakkında bilgi verir. İnsanların toplumsal yaşamı kendine alt etmenin ahlak dışı olan tümüyle estetik ereğine hizmet edecek şekilde örgütlemesi ancak aristokratik bir kültürle mümkün olabilir. İçinde bulunduğumuz çağın sorunu yaratıcılığın nihilizm deneyimi tarafından yavanlaştırılmış olmasıdır. İhtiyaç duyulan şey insanın Hristiyanlık tarafından 2000 yıldır mutluluk vaatleriyle kandırılarak doğa karşıtı kılınması ve kirletilmesine karşı bir suikast düzenleme ve tüm görevlerin en yücesine, yozlaştırıcı ve asalak olan her şeyin amansızca yok edilmesini gerektiren, insanlığın daha yüksek bir düzeye yükseltilmesi görevine kalkışacak yeni bir yaşam ziyafetini düzenleme girişimidir. Nietzsche insanlık en zor ama en gerekli savaşların bilincini acı çekmeksizin atlattığında sanatların en büyüğünün, yaşama evet demenin dirileceği yeni bir trajik çağın özlemini çeker. AGY 4 Şen bilimin giriş bölümcesinde Nietzsche'nin nihilizmin ortaya çıkışıyla doğan değerler krizine kendi felsefi müdahalesi nasıl kavradığına ilişkin gerçek bir ipucu bulunabilir. Bu bölümce insan sürüsünün en güçlü içgüdülerinden birinin insan ırkının korunması yararına olan şeyi yapma içgüdüsü olduğu ve bu içgüdünün hem iyiliksever insanlarda hem de kötü insanlarda faaliyet gösterdiği iddiasıyla başlar. Bu iddianın insanları iyi tipler ve kötü tipler olmak üzere ikiye ayırmaya uygun olduğunu düşünebiliriz. Ama kapsamlı değerlendirme perspektifinden bakıldığında bu tür bölünmenin fazla basit olduğunu görürüz. Sonuçta insanca, pek insanca diyen biri çıkabilir. En zararlı insan bile der Nietzsche, iş türün korunmasına geldiğinde gerçekten de en faydalı kişi olabilir. Nietzsche ardından iyinin ve kötünün ötesinde düşünme biçiminin ne anlama geldiğini belirtir. Yaşam ekonomisinin bütün olarak onaylanması. Nefret başkalarının talihsizliğinden duyulan şeytanca zevk, gen vurulamayan çalma, çırpma ve hükmetme, tahakküm kurma tutkusu ve ne denirse densin, kötülük türün korunmasının en şaşırtıcı korunma ekonomisine bağlıdır. Emin olun bu ekonomi yüksek bedellerden, israftan korkmaz ve genel olarak son derece aptalcadır. Yine de şimdiye dek neslimizi korumakta olduğu kanıtlanmıştır. GS1. Nietzsche insan olma koşulunun trajik doğasına katlanabilmek ve bunun bunaltıcı etkilerini alt edebilmek için gülme sanatının geliştirilmesinin tüm hakikatin karşısında kahkahalarla gülebilmeyi öğrenmenin zorunlu olduğunu öne sürer. Nietzsche tarih ve uygarlığın hakikatinin türü korumanın her şeyden önce gelmesi, bireyin ise hiçbir önemi olmaması olduğunu öne sürer. Bu hakikate gülebildiğimizde hisseder, kahkahalarımız bilgelikle bir ittifak kuracak ve böylece şen bilim doğacaktır. Ama şu anda hala ahlaklar ve dinler çağında yaşamaktayızdır. Nietzsche bu bölümce de insan denen hayvanın varoluşuna bir anlam bulmaya yönelik temel bir ihtiyaç içinde bulunduğundan kendine özgü bir hayvan olduğunu öne sürer. Yalnızca var olarak mutlu olamaz, yaşama bir erek ve değer yüklemek zorundadır. Bu gerçek insanın tarihinin başka insanları aydınlanmaya taşımaya çalışan Buda, İsa, Muhammed, Sokrates ve benzerleri birçok önemli etik öğreticinin ortaya çıkışıyla karakterize edildiği anlamına gelmektedir. Ama etik öğreticilerin unuttuğu şey der Nietzsche, varoluşun ereğine ilişkin öğretilerinin zamanın doğası yüzünden kaçınılmaz olarak demode olacağı ve komik görüneceğidir. Kendisini de bu öğreticiler soykütüğünün içinde gördüğü açıktır. Kendi tarihsel uğrağının koşullarını iyinin ve kötünün ötesi olarak adlandırdığı, geleceğin felsefesinin öğreticisi olarak tanımlamaya çalışır. Nietzsche bizi verdiği derse inandırmaya çalışacak, yaşamlarımızı dönüştürebileceğine ikna edecektir ve tarih üzerine çok derin bir etkiye sahip olacağını ümit eder. Bunu iyi mi yoksa sağlıksız mı olacağını söyleyemez. Ayrıca böyle bir yargı pek basit ve pek insancıdır. Ama aynı zamanda öğretisinin günün birinde yetersiz ya da yersiz bulunacağını ve insanların artık kendisini okumayı gereksiz bulacağı bir günün geleceğini de kabul eder. Ama öncelikle öğretisinin zamanı gelmelidir. Ah, beni anladınız mı kardeşlerim? Bu yeni gel git yasasını anladınız mı? Artık bizim için de bir dönem başlıyor. GS1. Nietzsche'nin trajik felsefesinin doğrudan öze inen en dolaysız yorumlamalarından birine eski dostu Lou Salome'nin bir çalışmasına rastlanabilir. Salome, Nietzsche'nin Hristiyanlığı reddetmesini ve varoluşa dair eski Yunan düşünme biçimlerine dönüşünün etikten bir varoluş estetiğine dönüşü yansıttığını gösterir. Dipnot, Salome, Friedrich Nietzsche sayfa 121-123. İyi ve kötü karşıtlığının ötesinde düşünmek, yaşamın sürekli yaratıcılığının ancak aşırılık ve yıkım sayesinde mümkün olabileceğini fark etmek anlamına gelir. Nietzsche bir savaş ve yıkım felsefecisi değildir. Basit anlamda o yaşamın sonsuz yaratıcılığının ateşli bir savunucusudur. Nietzsche için yaşama dair ahlaki bir bakış açısının benimsenmesiyle ilgili asıl sorun, bütünün onaylanmasının başarılamaması sonucunda yaşamın temel ve en güçlü koşullarının olumsuzlanmasıdır. Nietzsche'nin düşüncesinin çoğu insan için açıkça faşizan olduğundan değil ama adaletle her tür ilgiyi kasıtlı olarak kestiğinden ve tek tek her insan varlık tekinin saygınlığı ve bütünlüğü gibi mutlak ahlaki değerlere bağlanımları terk ettiğinden faşist veya otoriteci politikayla bağlantılı olduğu kolaylıkla görülebilir. Buna karşılık olarak Nietzsche tüm politik sistemlerin otorite ve disiplin sistemleri olduğunu öne sürerdi. Bunun sonucunda ortaya çıkacak kilit noktanın ise politik sistemin amacıyla ilgili olduğunu öne sürerdi. Toplum niçin vardır? Peki toplum ne tür veya ne tip bir insan geliştirmek ister? Nietzsche ayrıca her kişinin saygınlığı ve tüm insanların eşitliği konusunda vaaz veren öğretinin, yani Hristiyanlık, derinlere kök salmış bir şekilde hiyerarşik, otoriteci ve kadın düşmanı bir örgütsel yapı üzerinde temellenen bir din olduğuna dikkat çekerdi. Nietzsche'nin anti-hümanist politik görüşü bireysel her insan yaşamına aynı değeri vermez. Ama bireysel bir yaşama yükselen veya alçalan bir yaşam tarzını temsil edip etmemesi bağlamında değer biçer. Birey kendini kültürün yaratılması hizmetine adayarak değer kazanır. Eğer bireyler üstünlüğe ulaşamazlarsa en azından ona hizmet etmeleri gerekir. Bu Nietzsche'nin ortodoks olmayan, aykırı, hoşgörüsüz ve Hristiyanlık karşıtı adalet görüşünü temellendirdiği ilke kadar savunduğu aristokratizmin özüdür de. Nietzsche, Nahlas'ta yer alan bir notta, adalet şu ya da bu kişiden daha önemli olan bir şeyi korumak için iyinin ve kötünün dar perspektifinin ötesinde bakan panoramik bir gücün, Macht, işlevidir diye belirtir. KSA 2, sayfa 188. Bu adalet anlayışına Nietzsche'nin hem liberalizm hem de hümanizm karşıtlığının ifadesini buluruz. Dipnot, Nietzsche's Immoralism, Nietzsche'nin ahlaka aykırılığı, New York Review of Books, 13 Haziran 1991, sayfa 18-22. Nietzsche'nin düşünme biçiminin çelişkili, hatta birbiriyle bağdaştırılamayan yönleri vardır. Bir yandan çalışmasında öncelikle devlet üstüne, erkekler ve kadınlar üstüne ve toplumsal yapıda hiyerarşi ve eşitsizliğin gerekliliği üstüne görüşlerinde yankısını bulan otoriteci parçalara rastlanabilir. Ama öte yandan düşünme biçimi derinden özgürleştirici, liberter yönler tarafından belirlenir. Örneğin sabit sınırların, bölünmelerin ve mertebe düzenlerinin alt edilmesini gerektiren, sürekli kendini alt etme olarak Dionysosça yaşam anlayışı, şen bilgi veya bilim görüşü, Wissenschaft ve gülmeyi yüceltmesi gibi Platon'un Republik'te devlet koruyucu sınıfa, yani yönetici sınıfa gülmeyi açıkça yasaklaması kayda değer ilginçlikle bir noktadır. Nietzsche, politik görüşü kapsamında klasik otoriteci kalıba çok fazla uyar. Politik düzenin ve kültürün yaratılması için düzen gereklidir. Ancak disiplin, hiyerarşi ve kölelik sayesinde en azından bir biçiminde ama ne var ki tanımlanmış biçiminde kurulabileceğine inanır. Bununla beraber Nietzsche'nin Dionysosça felsefi görüşü hakkında insanı hayrete düşüren şey, felsefi görüşünün politik düzen anlayışını inşa ettiği temelleri yerle bir etmesidir. D. Thomas Mann ve Albert Camus'un Nietzsche üzerine görüşleri. Nietzsche'nin öğretisi ve 20. yüzyılın dehşet verici olayları arasındaki bağlantı, ne kıvırtarak ne de yüzeysel bir şekilde ele alınabilecek oldukça karmaşık bir bağlantıdır. Bu konuyu en iyi ele alan girişimlerden ikisi Thomas Mann ve Albert Camus'undur. Thomas Mann için Nietzsche esasen Avrupa'ya ait olan her şeyi özetleyen, olağan dışı bir kültürel bolluk ve karmaşıklığı barındıran bir kişiliktir. Dipnot, Thomas Mann, Nietzsche's Philosophy in the Light of Contemporary Events, Çağdaş Olaylar Işığında Nietzsche'nin Felsefesi, Washington Library of Congress, 1947, sayfa 3. Nietzsche birçok yazar için olduğu gibi Mann'a göre de her ne kadar görüşleri emperyalizm çağının ve hatta faşizm üzerindeki askeri zafere rağmen içinde yaşamakta olduğumuz ve önümüzdeki uzun bir süre için yaşamayı sürdüreceğimiz Batı'nın faşist döneminin habercisi olsa da temelde politik olmayan bir düşünürdür. Mann politikadan uzak ve saflık derecesine tinsel diye yazar Nietzsche için. Mann'a göre Nietzsche faşist değildir ama yaklaşmakta olan tehdidi gören ve bu tehdidin içerdiği tehlikelerin farkında olan biridir. Ama yine de Nietzsche'nin düşünme biçiminin temel eksikliğinin 1930'lar ve 1940'larda Hitler ve Nazilerin yaptığı Yahudi katliamı gibi bir kötülüğü önleyecek bir şeyler yapma gücünden yoksun bir kahramanlık estetizmi kurması olduğunu öne sürer. Mann aynı zamanda Nietzsche'yi insan aklı tarihinin gördüğü en büyük ahlak eleştirmeni ve psikoloğu yapanın da kesinlikle bu Dionysosça estetizm olduğuna dikkat çeker. Dipnot AG'ye sayfa 17. Nietzsche'nin önümüze koyduğu vaka ise Mann'ın iddiasına göre estetik dünya görüşü ile ahlaki dünya görüşü arasındaki çözülemez çatışmadır. Mann bu ikincisini sosyalizmle bir tutar. Mann uğruna Nietzsche gibi 19. yüzyılın özgür ruhlarının burjuva ahlakına karşı çıktığı estetizmin son tahlilde bizzat burjuvazi çağına ait olduğunu öne sürerek düşüncelerini acı bir ahlaki notla sonuçlandırır. Savaşın dehşet verici sonuçlarının ardından artık kesin olan derman, estetik yaşam görüşünü aşma ve ahlaki bir toplumsal bir yaşam görüşüne adım atma ihtiyacı duymakta oluşumuzdur. Çünkü estetik bir yaşam felsefesi temelde çözmek zorunda olduğumuz sorunların üstesinden gelememektedir. Dipnot, AG'ye sayfa 36. Klasik çalışması The Rebel'de Albert Camus de buna benzer bir perspektif benimser. Mutlaka onaylayın başlıklı bölümde Camus, Nietzsche'nin çalışmasını kendine özgü bir yaşam mantığı, bir onaylama mantığı olarak yorumlar. Tıpkı De Sade'ın çalışması gibi Nietzsche'nin çalışmasının meydan okuması da ahlakın temelini yıkmaya dayanır. Bu düşünürler düşünceyi kelimenin tam anlamıyla tüm cehennemlerin yok olduğu ve tanrısız bir evrenin kapılarının açıldığı noktaya doğru iteklerler. İnsan tarihi ahlaki yargıya boyun eğdirdiğinde onu yüreğinde öldürmüş olur. Peki öyleyse ahlakın temeli nedir? Tanrı adalet uğruna yatsınır, tamam, ama adalet düşüncesi Tanrı düşüncesi olmadan anlaşılabilir mi? Böylece bir saçmalığa varmış olmuyor muyuz? Dipnot, Albert Camus, The Rebel, Asi 1951, çeviren A. Bower, Middlesex Penguin 1971 sayfa 57. Camus'a göre Nietzsche'nin sorduğu en önemli soru kişinin hiçbir şeye inanmadan yaşayıp yaşayamayacağıdır. Nietzsche'nin bu soruya verdiği yanıt evettir. Evet ama ancak nihilizmin katı sonuçları, yani hiçbir şeyin doğru olmadığı ve her şeyin mübah olduğunu açığa vuran, dünyaya ve varoluşa dair iç görünün kesin sonuçları kabul edildiğinde. OGM 3 sayfa 24. Ve ancak çöle dönüşen kişi acı ve zevki birlikte hissettiğinde. Artık iyi ve kötü mutlak, koşulsuz ve evrensel biçimlerinde var olmayacaklardır. Bundan böyle insana düşen görev ötede yaşamaktır. İyinin ve kötünün ötesinde, iyinin ve kötünün yaratıcı birliğinin, yaratıcı iyinin onaylanmasıyla sonuçlandığı, iyinin ve kötünün ötesinde. Bu kişinin kendini dünya hakkında yargıda bulunma zorunluluğundan, insanların insan biçimci kibrinden kurtarması demektir. Yaşam hakkında yargıda bulunmak, yaşamın olumsuzlanması ve yaşama kara çalınmasıdır. Bu Nietzsche'nin sözüne ettiği çatışkıdır. Ahlaka inandığımız ölçüde yaşamı cezalandırırız. W.P. 6. Ahlak yüzyıllardır Hristiyanlığın dinsel temelleri ve inançlarıyla beslenerek ayakta durmaktadır. Ama şimdi Hristiyanlık bir çöküş sürecine girmiştir ve son günlerini yaşamaktadır. Ahlak da kendisini bir dekadans ve batan bir yaşamın arazi olarak açığa vurmaktadır. Biz daha yüksek yaşam biçimlerine yükselmek isteriz. Bu nedenle Nietzsche için ateizm, Camus'un dikkat çektiği gibi hem radikal hem de yapıcıdır. Tanrısal istemden mahrum olunduğunda der Camus, aynı şekilde dünya da birlik, bütünlük ve erekseldikten mahrum kalır. Dipnot AG'ye sayfa 58. Bu yaşanması kolay veya huzurlu bir dünya değildir. Yasanın üstünde yani über, pes etmemeyi, kendi ayakları üzerine durmayı başaramayanlar başka bir yasa bulmak ya da deliliğe sığınmak zorundadırlar. D14. Özgür olmak, erekleri, amaçları, gayeleri ve hedefleri terk etmek demektir. Kişi bu sayede oluşun masumiyetini yaşama yeniden kazandırır. Bütünsel zorunluluğun, bütünsel kabulü, kişinin farklı olmak için hiçbir şey istememesi, özgürlükle aynı anlama gelir. Yaşamın bu şekilde amaçsız veya hedefsiz olarak onaylanmasında barınan mantık, Camus'u şunları söylemeye iter.